Ayrım 4.
Onunki gibi yalın ve ürkek bir yüreği oyalayacak olan korkuya, umuda, vicdan acılarına, bütün bu duygu çırpınışlarına alıştı. Bu iç karartıcı evde ne büyük bir boşluk, ruhunda ne tükenmez bir hazine vardı. Tanınmış bir adamın karısı olmak, onun ününü paylaşmak. Bu düşünce, böyle bir ailede yetişmiş bir kızın yüreğinde ne büyük yıkımlar yapmaz. Şimdiye dek sıradan bir yöntemle yetişmiş olmakla birlikte, kibar yaşamı özleyen bir gençte ne umutlar yaratmazdı ki? Bu hapishaneye bir güneş ışığı vurmuştu. Aşık oluverdi Auguste'in. Duyguları öyle okşandı ki, hiçbir şey hesaplamadan kendisini koyuverdi. 18'inde, ve seven bir kızın gözüyle dünya ne kadar da pembe görülür. Seven bir kadınla düşlem gücü geniş bir erkeğin birleşmesinden doğacak sert çarpışmaları önceden sezmeyen Auguste'in ressamın mutluluğunu yaratmak için çağrıldığını sandı. Onun için şimdiki durum neyse gelecek de o oldu. Ertesi gün salondan döndüklerinde annesiyle babasının yüzlerinin asık oluşu canlarının sıkıldığını anlatıyordu. Ressam her iki tabloyu da kaldırmıştı. Sonra da Madame Guillaume kaşmir şalını yitirmişti. Auguste'in kendisi salonda gezdikten sonra tabloların ortadan kaldırıldığını görmekle, kadınların içgüdüleriyle bile her zaman değer verdikleri bu duygu inceliğini anlamış oldu. Kendisinin orada bulunduğundan haberi olmayan, saf sevgilisinin görünmesini bekleyen Theodor'un, ünlü Auguste'in gönlünü çeren adamın adı böyleydi, top oynayan kedi mağazası tezgahtarlarının, üstüne su döktükleri sabah, iki aşık salon sahnesinden beri dördüncü seferdir ki birbirlerini görüyorlardı. Guillaume'un evindeki yönetimin, sanatçının coşkun yaratılışına karşı koyduğu engeller, Auguste'ine karşı beslediği aşka anlaşılması kolay bir yeğenlik veriyordu. Madame Guillaume'la Mademoiselle Virginie gibi iki kadının arasında tezgahta oturan genç kıza nasıl yaklaşır, annesi kendisine hiç bırakmayan bir kızla nasıl mektuplaşabilirdi? Bütün aşıklar gibi her şeyden kendisine bir felaket payı çıkarmakla becerikli olan Theodor'a göre tezgahtarlar içinde kendisine rakip olan biri vardı. Üstelik de herkes onun çıkarına çalışıyordu. Kimi zaman kendisini gözleyen bu kişilerin gözünden kurtuluyordu ama o zaman da ya Madame Guillaume'un ya yaşlı tüccarın sert bakışları karşısında başarısızlığa uğradığını görüyordu. Her yerde engeller, her yerde umutsuzluk. Genç ressam öylesine seviyordu ki, mahpuslarda ve aşıklarda görülen vahşi bir özgürlük gereksinmesiyle ya da aşk ateşiyle tutuşan aklın son çabası denebilecek, o her sorunu çözen çareleri araştırıp bulmasına sevgisi engel oluyordu. O zaman Theodor, sanki hızla gitmek, ona işin kolayını bulduracakmış gibi mahallede durmadan dolaşıyordu. Düşlemine iyice işkence ettikten sonra sonunda şiş yanaklı hizmetçi kızı büyük bir para karşılığında elde etmenin yolunu buldu. Monsieur Guillaume'la Theodor'un birbirlerini enine boyuna inceledikleri o ters rastlantı sabahından sonra geçen 15 günde uzaktan uzağa birkaç mektup alınıp verildi. Bu arada pazar günü belirli bir saatte Saint-Leu'de ayin yapılırken ikindi doğasında buluşmayı kararlaştırdılar. Auguste'in sevgili Theodor'una akrabalarının ve aile dostlarının listesini yollamıştı. Delikanlı bu akrabalardan aklı fikri hep parada, ticarette olan ve gerçek sevgiyi bile çok çirkin bir şey, tuhaf bir alışveriş sayan birine yakınlaşıp sevgisiyle ilgilenmesini sağlama yollarını aramaya çalıştı. Hoş, top oynayan kedideki geleneklerden hiçbir şey de değişmedi ya. Augustine'in dalgınlaşmasına, evin bütün kurallarına boyun eğmekle birlikte gidip bir saksı çiçekle işaret koymak için odasına çıkmasına, göğüs geçirmesine ve dalıp dalıp gitmesine karşın hiç kimse, annesi bile işin farkında olmadı. Şiirle lekelenmiş bir düşüncenin, içindeki insanlarla ve eşyayla karşılık oluşturduğu bu evde, kim olursa olsun, dilediği bir harekette bulunsun ya da bir şeye baksın da görülmesin, bin bir anlam verilmesin. Bu olanaksızdı. İşte böyle bir evin ruhunu bilen kimseler bu duruma şaşacaklardır. Ama bundan doğal bir şey olamaz. Paris piyasalarının fırtınalı denizinde top oynayan kedi bayrağı altında yol alan bu sessiz sedasız gemi, düzenli oluşundan ötürü sayılı diyebileceğimiz bir fırtınaya tutulmuştu. 15 günden beri geminin adamlarından 5 kişi, Madame Guillaume, Mademoiselle Virginie, bilanço hazırlamak için büyük bir çaba gösteriyorlardı. Bütün denkler yerlerinden oynatılıyor, geri kalan parçanın gerçek değerini anlamak için toplar ölçülüyordu. Kumaşın hangi tarihte satın alındığını bilmek için pakete takılmış kağıtlar dikkatle inceleniyor, o günkü fiyat saptanıyordu. Hiç oturmayan Monsieur Guillaume elinde metre, kulağının arkasında kalem, manevraya komuta eden bir gemi süvarisine benziyordu. Aşağıdaki mağazanın ambarlarının derinliğini güzelce görebilmek için açılmış küçük bir pencereden geçerek gelen sert sesi, bilmecelerle anlatılan, ticarete özgü şu acayip terimleri kulaklara dek getiriyordu. HNZ'den ne kadar? Kalmadı. QX'ten ne kalmış? 2 metre fiyatı? 553. 3A'ya bütün JI'leri, bütün MP'leri, VDŞO'dan geri kalanı götürün. Ancak kendilerinden olan bir şaire karşı duydukları hayranlığı sürdürmek için duygusal insanların birbirlerine okuyacakları günümüz şiirlerinin dizeleri kadar anlaşılan, bunlara benzer binbir cümle fısıldanır dururdu. Akşam Guillaume, karısı ve tezgahtarlarıyla bir odaya çekilir, hesabı kapar, yeniden yazar, borçlarını henüz ödemeyenlere mektup yazar ve fatura düzenlerdi. Üçü bir büyük işi hazırlarlar, sonuç dört köşe bir büyük yazı kağıdını kaplar. Ne kadar para, ne kadar eşya, ne kadar poliçe, ne kadar senet olduğunu, kimseye bir metelik borç kalmayıp 100 ya da 200 bin frank alacak olduğunu, ana paranın arttığını. Çiftliklerin, evlerin, gelirin çoğalmakta, düzeltilmekte ya da iki katına çıkmış olduğunu Guillaume kuruluşuna gösterirdi. Bu sonuçtan sonra eskisinden daha ateşli olarak para istiflemeye koyulurlar. Kendi kendilerine neye yarıyor diye sormak bu çalışkan karıncaların akıllarına bile gelmezdi. Her yıl yinelenen bu gürültü patırtı sayesinde mutlu Augustin kendisini gözetleyenlerin gözlerinden uzak kalıyordu. Sonunda bir salı akşamı bilanço tamamlandı. Sıfırlar aktif toplamın sayılarını iyice kabarttığı için Guillaume bütün yıl yemek sonunda verdiği ciddi yönergeden vazgeçti. Kurnaz kazmirci ellerini uğuşturdu, tezgahtarlara yemek masasında kalma izni çıktı. Evde yapılmış likörü henüz bitirmişlerdi ki bir araba sesi işitildi. Aile halkı Varyete Tiyatrosu'nda Sandrion oyununu görmeye giderken, sondan iki tezgahtara 6'şar frank para ve gece yarısı dönmüş olmaları koşuluyla istedikleri yere gitme izni verildi. Bu hovardalığa karşın pazar sabahı yaşlı kumaş tüccarı saat 6'da tıraş oldu. Her giyinişinde içini hoşnutlukla dolduran pırıl pırıl kahverengi elbisesini sırtına geçirdi. İpek geniş pantolonun sanki bir kulağa benzeyen kısmına altın tokalar taktı. Sonra 7'ye doğru herkesin uyuduğu bu saatlerde birinci kattaki mağazaya bitişik küçük çalışma odasına gitti. Buraya ışık, kalın demir parmaklıklar geçirilmiş bir pencereden giriyordu. Pencere, kapkara duvarlarla çevrili, daha çok bir kuyuya benzeyen, dört köşe bir avluya bakardı. Pek iyi tanıdı, saçla örtülü pencere kapaklarını ve camların bir kısmını oluklarından kendi elleriyle kaldırıp açtı. Avlunun buz gibi soğuk havası, yazı odalarına özgü bir kokuyla dolu odanın sıcak havasını serinletti. Oturmadı, elini maroken geçirilmiş, ilk renginin ne olduğu belli olmayan hasır koltuğun pis koluna dayamıştı. Otursam mı, otursmasam mı diye duraksar gibiydi. Sevecen bir tavırla çifte çekmeceli büyük masaya baktı. Kendi oturduğu yerin karşısında karısının oturduğu yer vardı. Burası duvarın içinde açılmış küçük bir kemerden oluşturulmuştu. Numaralı kartonlara, sicimlere, araç gereçlere, kumaşlara marka vurmak için kullanılan demirlere, kasaya, nereden geldiğini hatırlayamadığı birçok eşyaya uzun uzun baktı. Kendisini Monsieur Chevrel'in canlanan hayali önünde görür gibi oldu. Tabureyi ileriye doğru itti. Bu, bir zamanlar merhum patronunun karşısında üzerine oturduğu, üstü siyah deriyle kaplı, ötesinden berisinden kıllar fırlamış ama henüz dağılmamış bir tabureydi. Onu öncelinin koyduğu yere elleri titreyerek götürüp koydu. Sonra da anlatılması güç bir heyecanla bir ucu Joseph Lepa'nın yatağının başucunda bulunan çıngırağın ipini çekti. Duraksamasını gideren bu çıngırak sesinden sonra kuşkusuz anıların yükü altında bulunan yaşlı adam kendisine gösterilen 3-4 poliçeyi eline aldı. Bakıyordu ama göremiyordu. Bu sırada Joseph Lepa karşısına dikiliverdi. Guillaume tabureyi göstererek "Şuraya oturun," dedi. Yaşlı kumaşçı başı tezgahlarını hiçbir zaman karşısına oturtmadığı için Joseph Lepa'nın yüreği oynadı. Guillaume, "Bu poliçeler için ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. "Onları ödemeyecekler." "Ödemeyecekler mi?" "Evet, önceki gün Etienne ve kumpanyasının ödemeleri altın olarak yaptıklarını öğrendim." Kazmirci, "Yok canım," diye bağırdı. "Demek ki herifler sallandı da. Neyse, başka şeylerden söz edelim. Joseph, bilanço bitti değil mi?" "Evet efendim, kazanç payı şimdiye dek elde ettiklerimizin en yüklülerinden." "Şu yeni sözcükleri kullanmayın. Temettü deyin." "Joseph, biliyorsunuz bu sonucu biraz da size borçluyuz, öyle değil mi oğlum? İşte bunun için şimdiden sonra artık ücretle çalışmanızı uygun bulmuyorum. Madame Guillaume bana size de kazançtan pay çıkarma düşüncesini verdi. Ne dersin Joseph?" "Guillaume ve Lepa, bu sözcüklerle güzel bir ortaklık adı olur değil mi? İmzayı büyütmek için ve kumpanyasını da ekleyebiliriz." Joseph Lepa'nın gözleri yaşardı. Belli etmemeye çalıştı. "Ah Monsieur Guillaume, bu kadar iyiliğe nasıl layık olabilirim? Ben yalnızca görevimi yapıyorum. Zavallı bir yetimle ilgilenmeniz bile benim için ne büyük bir nimet." Sağ koluyla sol kolunun yen ağzını fırçalıyor ve yaşlı adama bakmayı göze alamıyordu. Yaşlı adamsa eskiden kendisinin olduğu gibi şimdi de bu kendi halinde delikanlının aklına gelenleri tam söyleyebilmesi için ne olursa olsun yüreklendirilmeye gereksinimi olduğunu düşünerek gülüyordu. "Bununla birlikte," diye söze başladı Virginie'nin babası, "bu lütfa pek de layık değilsiniz Joseph." "Benim size güvendiğim kadar siz bana güvenmiyorsunuz." Tezgahtar birden başını kaldırdı. "Siz kasada ne var ne yok biliyorsunuz. 2 yıldır hemen bütün işleri size açtım. Sizi fabrikada dolaştırdım. Kısaca sizden hiçbir gizli saklım şeyim yok. Ya siz birine gönül verdiniz ama bir sözcük bile çıtlatmadınız. Joseph Lepa kızardı. Bak hele, benim gibi yaşlı bir tilkiyi kandırmak, beni Lecoq iflasını önceden sezen beni ha? Joseph kendisine dikkatli dikkatli bakan patrona aynı dikkatle bakarak, efendim nasıl, benim kimi sevdiğimi biliyor musunuz? Saygın ve kurnaz tüccar Joseph'in kulağını çekerek, seni çapkın seni, ben her şeyi biliyorum. Ama seni suçlu bulmuyorum. Ben de senin gibi yapmıştım. Onu bana verecek misiniz? Evet, 50.000 eküde birlikte. Bir o kadar da sana vereceğim yeni bir atla ve yeni bir ana parayla birlikte çalışacağız. Yaşlı tüccar ayağa kalkıp elini kolunu sallayarak, oğul daha ne işler yapacağız ne işler dedi. Görüyorsun ya damadım, dünyada varsa yoksa bir ticaret var. Ticarette zevk mi olurmuş diyenler budalalardır. İşlerin içine dalmak, piyasaya egemen olmayı bilmek, oyunda olduğu gibi Etienne ve kumpanyası iflas ediyor mu diye merakla beklemek, bizim kumaşımızı giymiş krallık muhafız alayının geçişini görmek, doğallıkla iyi niyetle komşunun ayağına çelme takmak, başkalarından daha ucuza yapmak, girişilen bir işi izlemek, öyle bir iş ki başlar, büyür, sallanır ve sonunda başarılı olur. Yanlış yola sapmamak için ticarethanelerin bütün işlerini tıpkı bir güvenlik bakanı gibi yakından tanımak, fırtınalar karşısında dimdik durmak, iletişim kurarak fabrika bulunan kentlerde dost edinmek sürekli bir kumar değil mi ha Joseph? İşte yaşamak dediğin de bu zaten. Ben de yaşlı şevrel gibi hay huy içinde ölüp gideceğim. Ama keyfime bakarak öleceğim. Kiyon baba ateşli ateşli nutuk atarken sıcak gözyaşları döken tezgahtarının yüzüne hemen hiç bakmamıştı. Ne oluyorsun Joseph, neyin var evladım? Ah Monsieur Guillaume, onu o kadar çok seviyorum ki yüreğime bir şeyler oluyor gibi geliyor bana. Ona acıyan tüccar, dur oğlum dur, aklına ve düşlemine getiremeyeceğin kadar mutlusun. Hay budala hay, o seni seviyor, bunu biliyorum ben. Tezgahtarına bakarak küçük yeşil gözlerini kırptı. Joseph Lepa coşarak, Mademoiselle Augustine, Mademoiselle Augustine diye bağırdı. Odadan dışarı fırlamak üzereyken demir gibi bir kolun kendisini durdurduğunu duyumsadı. Afallayan patronu sert bir hareketle onu karşısına çekti. Bu işin Augustine'le ilgisi ne? Diye soran Guillaume'un sesi zavallı Joseph Lepa'yı olduğu yerde donduruverdi. O değil mi? Benim sevdiğim o diye kekeledi tezgahtar. Yanlış kapı çaldığını anlayarak bozulan Guillaume kendisini toparladı, düştüğü garip duruma bir umar bulmak için sivri kafasını elleri arasına aldı. Joseph Lepa da utanmış ve umutsuz dikildi kaldı. Tüccar soğuk bir ciddilikle Joseph diye söze başladı. Size Virginie'den söz ediyordum. Bilirim, ısmarlama aşk olmaz. Sizi ser verir, sır vermez bir kimse olarak tanıyorum. Söylediklerimizi unutalım. Augustine'i kesinlikle Virginie'den önce evlendirmeyeceğim. Kazanç payınız %10 olacak. Aşkın büyük bir gözüpeklik ve konuşkanlık verdiği tezgahtar ellerini kavuşturup söze başladı. Bir çeyrek saat kadar Guillaume'a öyle ateşli ve içli sözler söyledi ki durum değişti. Bir ticaret işi söz konusu olsaydı, yaşlı tüccar karar vermek için önceden hazırlanmış yöntemlere başvuracaktı. Ama kendi kendisine eşi benzeri bulunmaz dediği böyle bir olay karşısında, ticaret alanından binlerce mil uzakta olduğu için duygular denizinde pusulasız, kararsız sallandı durdu. Kendisinde doğuştan olan iyilik duygusuna uyarak biraz da aklına geldiği gibi konuştu. Halt etme Joseph. İki kızımın arasında 10 yaş fark olduğunu biliyorsun. Mademoiselle Chevrel güzel değildi. Hoş benden bir yakınması da yoktur. Sen de benim gibi yap. Ağlama. Aptallığın gereği var mı? Dileğin ne? Hele bir bakalım. İşler yoluna girer belki. Tanrı büyüktür. Biz erkekler karılarımıza karşı her zaman bağlı, güvenilir bir adam örneği olamayız. Dediğimi anlıyor musun? Madame Guillaume dindar bir kadındır. Sonra neyse aldırma oğlum. Bu sabah ayine giderken kolunu Auguste'ine ver. Guillaume bu sözleri biraz da gelişi güzel söyleyivermişti. Sözün böyle bitişi aşık tezgahları pek sevindirdi. İleride kayınbabası olacak adamın elini sıkıp anlaştıklarını gösteren bir tavırla ona işlerin çok iyi bir yola konacağını söyledikten sonra daha sigara dumanıyla dolu odadan çıkarken Mademoiselle Virginie'yi arkadaşlarından biriyle baş göz etmeyi düşünmeye başlamıştı bile. Bu işe Madame Guillaume acaba ne der? Yalnız kalınca bu düşünce iyi yürekli tüccarı Enikon'u rahatsız etti. Madame Guillaume'la Virginie, yemek sırasında nasıl davranacağını bir kestiremeyen Joseph Lepa'ya alaycı bir biçimde baktılar. Kumaşçı, uğradığı düşlem kırıklığından onlara şimdilik söz etmek istememişti. Tezgahtar, utangaçlığıyla kaynanasının dostluğunu kazandı. Bayan patron keyiflendikçe keyiflendi ve Monsieur Guillaume'a gülümseyerek baktı. Böyle sıradan ailelerde 40 yılda bir görülen şakalar yaptı. Virginie'nin boyunun Joseph'in boyuna denk olduğu konusunu ortaya attı. Onlara hadi boyunuzu ölçüşün dedi. Bir hazırlığı gösteren bu saçma sapan sözlere aile reisinin yüzü asıldı. Ve görünüşe de öyle büyük bir önem verdi ki Auguste'ne Saint-Louis'e giderken birinci tezgahtarın koluna girmesini buyurdu. Madame Guillaume bu erkeklere özgü inceliğe hayran, doğru bulduğunu anlatan bir baş işaretiyle kocasına duyduğu beğenci ve saygıyı anlatmış oldu. Alay, komşularında hiçbir yanlış düşünce uyandırmayacak bir düzenle evden çıktı. Tezgahtar titrek bir sesle, ''Ne dersiniz Mademoiselle Auguste'in?'' dedi. ''Örneğin, Monsieur Guillaume kadar saygın bir tüccarın hanımı, anneniz gibi yapmayıp da daha iyi eğlenemez mi? Elmaslar takıp arabalara binip gezemez mi? Oh, ben evlenecek olsaydım her şeyden önce bütün güçlüklere katlanır, karımı mutlu görmek isterdim. Tezgah başına oturtmazdım. Farkında mısınız bilmem, kumaşçılıkta kadınlar artık eskisi kadar gerekli değil. Bununla birlikte Monsieur Guillaume böyle davranmakta haklıdır, eşi öyle istemiştir. Ama bir kadın da boş durmamak için muhasebe işlerine, yazışmaya, perakende satışa, siparişlere, ev işlerine yardım etmeli.